Hayırlı akşamlar Erkam Radyo dinleyicileri. Ben Deniz Faruk Bal. Hepinize enişten dileklerimle selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamızla birlikte ekonominin öne çıkan konularını tartışacağız. Tabii iktisadi olayların görünen yüzünün arkasında duran sebepleri de değerlendirmeye çalışacağız. Yalnız bugün bir konuğumuz da var. Ünsal Sözbir. Kendisi 1987 İstanbul Siyasal mezunu. 9 sene bankalarda yeminli murakip olarak, çeşitli bankalarda yeminli murakip olarak çalıştı. Arkasından 13 sene bir katılım bankasında genel müdür yardımcılığı ve genel koordinatörlük görevini yürüttü. 3 yıl boyunca enerji ağırlıklı alanda çalışan bir holdingin CEO'luğu görevini yaptı. Yönetim danışmanlık, kurumsal finansman konularında çalışıyor. Çeşitli firmaların yönetim ve icra kurulları üyeliğini yapıyor. Aynı zamanda Siyasal Vakfı Başkanı ve İBA'nın da yönetim kurulu üyesi.
Tabii, kendisine hoş geldiniz. Siyasal Vakfı diyorum. Açılımı işte. İBA'yı biraz açmakta da yarar var.
İBA, evet hocam, nedir? İBA'yı açalım o zaman. Ben size bırakıyorum.
İBA'nın açılımı İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı.
Ben herkesin İBA'yı bildiğini düşünerek söylemedim
evet,
ama
doğru,
İstanbul Bilimler Akademisi
Vakfı. İfade edelim.
Hocam biraz da tanıtalım mı İBA'yı o zaman, ne yapıyoruz biz orada, yoksa tanıtmayalım mı şu an?
İsterseniz bunu başka bir programda dinleyicilerimizin merakını şimdilik bırakalım.
Peki bir cümleyle anlatın o zaman hocam İBA
ne
yapıyoruz?
Şöyle diyelim, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı Türkiye'de özellikle lisansüstü, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilerleme niyetinde ve sürecinde olan genç akademisyen adaylarının ve akademisyenlerinin diyelim, hem kendi uzmanlık altyapılarını hem de genel akademik altyapılarını takviye ettikleri, bu noktada eğitim aldıkları, araştırmalar yaptıkları, projeler yürüttükleri, bunları yayına dönüştürdükleri bir kolektif, işbirliği, katılım, ortaklık bölgesi olarak tanımlanabilir kısaca. Evet,
çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben Ünsal Bey'e tekrardan hoş geldiniz diyorum. Şimdi geçen hafta biz ekonomik krizleri değerlendirdik hocam. Yeni dinleyen, bu hafta bizi dinleyen dinleyicilerimiz için isterseniz bir kriz nedir, ekonomik kriz nedir oradan başlayıp 2008 kriziyle beraber devam edebiliriz diyorum. Buyurun hocam.
Şimdi ifade ettiniz, geçen hafta önce bir tanımda bir mutabakat olsun diyerek bir ortak cevap bulmaya çalışmıştık krize. Demiştik ki önceden öngörülemeyen bazı gelişmelerin, durumların, bu gelişmeden etkilenmesi muhtemel, beklenen aktörlerin, işte firma olur, bu devlet olur, şahıs olur düzeyindeki faktörlerin öngörülemeyen düzeyde lehte ya da aleyhte etkilenmeleri olayını kriz olarak tanımlamıştık. Yani bu genelde olumsuz anlamda kullanılır ama olumlu yöndeki gelişmeler de krize sebep olabilirler. Bunu da tarihi süreçte biz batıdaki özellikle gelişmeleri dikkate alarak örneklendirmeye çalışmıştık. Sebep ve sonuçlarını irdelemeye gayret etmiştik. Vardığımız sonuç şuydu geçen hafta itibariyle. Evet, krizler aslında olağan şeylerdir, doğal hususlardır. Ekonominin ya da toplumsal hayatın nefes alışlarıdır demiştik. Sosyal aktörlerin ya da ekonomik aktörlerin, siyasal aktörlerin karşılıklı fayda maliyet çekişmelerinin yeni dengelerin oluşumu süreçlerini ifade ediyor demiştik. Ama bu doğallığına rağmen özellikle 1600'lerden itibaren Batı'nın önce ticari sonra sanayi ekonomiyi geliştirmesiyle beraber ve 20. yüzyılla beraber de finansal kapitalist döneminde bu ekonomik daralma ve gelişmeleri diyelim, çok yakıcı ve süreklilik arz eden neticeler ortaya çıkardığını. Dolayısıyla kapitalizmden sonra dünyada krizlerin çok önemli bir gündem maddesi haline geldiğini ifade etmiştik. Bu çerçevede bazı işte dönemsel kriz tarihlerine vurgu yapmıştık. Kapitalizmin kriz üretme boyutlarına değinmiştik. Krizi ve faizi bu noktada kalıcı kıldığını ifade etmiştik ve konuyu orada bırakmıştık. Şimdi herhalde yine vurguladınız.
Evet.
Ele almamız gereken konu çok daha içinde olduğumuz hasebiyle diyelim, 2008 adını verdiğimiz salt sadece Amerika ya da onun periferisinde olan, doğrudan onun etki alanında olan ülke ekonomileri değil, bütün dünyayı o sarmalın içine kattığı, içinde bulunmuş olduğumuz krizdir herhalde.
Evet.
Gündem başlığımız bu olmalıdır diye düşünüyoruz. Bu çerçevede 2008 krizine giriş sadedinde Ünsal Bey de aramızdayken alanın doğrudan doğruya içinde olan bir uzmanı olarak 2008 krizini biraz tanımlayabilir miyiz? Oradan başlasak ne dersiniz? Nedir 2008 krizini kriz olarak adlandıran sebep ya da sebepler?
Şimdi 2008 krizine girmeden önce 30 yıllık meslek hayatımda şöyle bir geriye hafızamı yokladığımda 5 tane kriz yaşadığımızı görüyoruz. Bunların 2 tanesi Türkiye'ye has, 3 tanesi de dünya ile beraber yaşadığımız krizler. Türkiye ile yaşadığımız ve benim ilk hatırladığım kriz 1994 yılında finansal kriz olarak başlayan 3 tane bankanın kapanmasıyla nihayetlenen ve derin etkilerini uzun süre yaşadığımız bir krizdi. Arkasından 1997 yılında Uzak Doğu krizi yaşandı. Ve Uzak Doğu krizinde hepinizin malumu Uzak Doğu'nun gelişmekte olan o Asya kaplanları denen ülkelerde birçok sayıda firmanın el değiştirmesine sebep olan, zaten benim tanımımda kriz yani bir şeyin yok olması değil, var olanın, mal varlıklarının yer değiştirmesi olarak çıkıyor. Bunun en belirgin örneğini de biz 1997 yılında gördük. Uzak Doğu'da şu an ismini bildiğimiz birçok markanın ortaklık yapısı değişti. Yani Güney Korelilerin, Taylandlıların, Tayvanlıların, Malezyalıların, Malezya gerçi orada istisnai bir örnektir ama birçok firmanın ortaklık yapısı değişti. Arkasından 1998 yılında Rusya krizi geldi. Moratoryum ilan etti Rusya. Yani Türkçe tabirle ben borcumu ödemiyorum dedi. Ve dünyayı bir krizin içerisine iteledi. O çok kısa sürede atlatıldı. Sonra 2000 yılının sonunda, 2001 yılının başında bizim yaşamış olduğumuz bir kriz, meşhur anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla başlayan, derin izler bırakan, 20'nin üzerinde Türk Bankası'nın batmasına, kapanmasına sebep olan bir kriz yaşadık. En sonunda geldik 2008 krizine. Bunların her birinin dönüp arkasına baktığımızda her birinin kendine has değişik hikayesi var. Ben 2008 krizini kendi açımdan şöyle yorumluyorum. Bu tamamen Amerikan tarzı yaşamın bize hediye ettiği bir kriz. Herkes morgüçle başlayan, yani insanların ev almak için kullanmış oldukları kredileri ödememesiyle başlayan bir kriz olarak algılıyor ama Amerika'daki ev alma biçimi bizdekinden biraz farklı. Biz ev alabilmek için önce paramızı biriktiriyoruz. 100 bin liralık bir ev alacaksak 25'ini bir hazır ediyoruz önce. Sonra bankaya gidiyoruz, diyoruz ki ben 25'im var, bana 100 bin liralık bir ev alacağım, bunu kredi olarak kullandırır mısın? Bir sürü incelemeden, bir sürü tahakkaktan sonra buna müsaade ediyorlar. Halbuki Amerikan tarzı yaşamda siz eğer 100 bin dolarlık bir gayrimenkul aldıysanız, bunun 10 bin dolarını ödediyseniz, o sırada da gayrimenkulün bedeli 150 bin dolara çıktıysa, siz hiçbir gerekçe göstermeden gidip o 60 bin doları alıp tatilinizi yapabilirsiniz. Keyfinize keyif katabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir kredilendirme sistemi var Amerika'da. Amerika çünkü tüketim toplumu. Tüketimi destekleyecek, teşvik edecek her türlü finansal enstrüman onlarda makbul ve üzerinde kafa yorulan bir şey. Burada o dönemde yaşanan, yani insanlar ev alsın diye kullandırılan kredilerden oluşan alacakları Amerikan bankaları bizim kağıtlaştırma dediğimiz, menkulleştirme dediğimiz şeye dönüştürdüler ve bütün dünyaya bu kağıtları sattılar. Yani Amerika'daki insanlar ev aldılar, bankaya borçlandılar. Banka bu alacağını bütün dünyaya bir kağıt çıkararak ya da benzer kağıtlar çıkararak ki orada bu kağıtların işte 3A ve plus reytinginin olduğunda belirtelim. Yani dünya kopsa bu alacaklara bir şey olmaz mantığıyla dünyaya transfer ettiler bunları. Arkasından da bu iş varlıklı Amerikalılardan orta gelirlere, orta gelirlerden düşük gelirlere yansıyınca yani kağıt üzerinde 3A görünen alacak, batmaz denen alacak, borcunu ödeyemeyecek, işi olmayan, Amerika'nın en alt düzeyindeki insanların borçlu olduğu kağıtlara dönüştü. Ve de dünyanın öbür tarafında, Çin'de, Hindistan'da, Almanya'daki insanlar, Amerika'daki bu insanlara borç vermiş oldu. Dolayısıyla Amerika krizini bütün dünyaya pas etmiş oldu.
Bir şey sorsam bu arada, bu bankacılık sisteminin kendisine muhatap almış olduğu tüketiciler ya da ürün kullanıcıların kredibilite oranı reel değil miydi, gerçek değil miydi? Yani bankalar ya da bu krediyi dağıtırlarken ilgili müşterilerin kredibilite oranlarını neye göre dikkate alıyorlardı? Olmayan bir gerçeklik miydi bu?
Öyle diyemeyiz. Yani başlangıçta bankacılık sistemi öz itibariyle risk yöneten bir mekanizma. Yani başlangıçta bilinçli olarak kredibilitesi olmayan insanlara krediler açıldı ve bunun üzerinden bir sistem kuruldu denilemez. Sadece sizin geçmiş programlarda izlediğimde yapmış olduğunuz bir sistem eleştirisi var. Kapitalist sistem insanın hırslarını inanılmaz destekleyen, takviye eden bir sistem. Hı-hı. Dolayısıyla burada para kazanmaya başladığınızda, bu ister bankacılık olsun, ister başka sektörler olsun, para kazanmaya başladığınızda o kazanmanın devamını sağlayacak yollar artık sizin normalde yapmamanız gereken şeylere doğru iter. Hı-hı. Dolayısıyla ekstra riskler almaya başlarsınız. Hı-hı. Bu ekstra riskleri eğer birilerine de pas edebiliyorsanız bu böyle devam eder gider. Dolayısıyla ortaya çıkacak olan bir probleme herkesi bulaştırmış
benziyor. Yani yalan söylemeye başladığınızda, hı-hı, yalandan kurtuluş için başka bir alanı da üreterek gitmeye benziyor bir ölçüde. Yani kapitalizm tüketime dönük bir ekonomi geliştirdiyse, talebi sürekli körükleme ihtiyacındaysa, bulabildiği her kesimi bu anlamda sürece katmanın yolunu bulacak yani.
Tabii bu görülen bir şeydi. Size programdan önce de sizin de belirttiğiniz gibi bazı insanlar işte krizin çıkacağını tahmin ederek meşhur oluyorlar. Dolayısıyla onların yapmış olduğu her programda yani o da başka bir ekonomiyi doğuruyor. Yani bir kere bildiğiniz zaman krizin ne zaman çıkacağını ya da hangi gerekçeyle çıkacağınızı ömrünüzün sonuna kadar o ekmeği yemeye devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla evet, sürekli olumsuz bir şey söylenebilir gibi adam.
Yani şimdi şu noktaya vardık zaten. Siz ifade ettiniz. 90, 95 gibi böyle 2002, 2008 gidiyoruz. Demek ki çok fazla gitmeyecek. Bir 8-10 yıl sonra ya bir belki yerel ölçekte ya bir global ölçekte bir krize daha denk düşeceğiz. Biz 100. program mı olur, 200. program mı olur bilmiyoruz. Krizden devam edersek bir yere yakalayacağız krizi.
Krizi bulursak biz de meşhur oluruz o zaman.
Allah muhafaza diyorum ben. Evet, krizin kime fatura çıkacağı belli olmaz zaten.
Aslında kriz bir yönüyle günahlar mahşeri gibi bir şey. Evet. İnsanlar birbirine zulümlerinin belki sınırların kaybolduğu bir şey hakikaten.
Yani yaşanan bu krizi işte Amerika gene klasik dünyayı yönlendiren politikalarıyla, hı-hı, bütün dünyaya pas etti o krizini. Ve şu an büyük ölçüde krizini halletmiş vaziyette Amerika. Onun, hı-hı, derdini şu an Avrupa düşmüş durumda. Dolayısıyla Amerika kendi problemini dünyaya mal ederken tabii çözümlerini getiriyor. Ama bu, hı-hı, ilelebet kökten çözüm üretildiği anlamına gelmez. Zaten hepimizin malumu. Aynen. Kapitalist sistem kendi içerisinde krizden üretir. Hı-hı. Sonra onları çözer. Her çözüm üretişinde de yeni servetler, yeni imkanlar ortaya çıkar ve servetler el, hı-hı, değiştirir.
Peki Amerika işinin sebep az buçuk anlaşıldı. Peki dünyanın Amerika dışındaki hem gelişmiş hem de gelişmekte de az gelişmiş dünyanın krize düşme gerekçeleri nelerdi? Yani hangi gerekçelerle Amerika'da üreyen bu kriz onları da sürecin içine kattı? Ya da Amerika şöyle diyelim kendi krizinden kurtulmak için krizi ithal etti, ihraç etti. Hangi kanallar ya da araçlar buna sebep oldu acaba?
Şimdi bizim bankacılıkta olan bir hadise vardır. Bazen benim eski meslektaşlarım şöyle yapar. Elde bir kaynak vardır. Bu kaynağı gerçekte çok fazla ihtiyacı olmayan bir firmaya sen şu işi yaparsın diye motive eder onu. Dolayısıyla o firma yani düşünmediği bir yatırıma girer. Ve düşünmediği boyutta, düşünmediği yüksekte yatırımına girince de tabii düşünmediği şeylerle karşılaşabilir. Şimdi Amerikan sistemi başta olmak üzere anormal bir likitte olunca likitteyi ele geçiren oyuncular bunlarla başlangıçta finansal enstrümanlarla oynuyorlar. Hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, döviz piyasaları bunlarla işlem yapıyorlar. Bu yetmeyince bir müddet yani en tabii ihtiyacımız olan buğdaydı, mısırdı, petrol gibi ürünleri finansal araçlara dönüştürdüler. Yani hatırlarsanız petrol fiyatları 25 dolarlardan 30 dolarlardan 150 dolarlara çıktı. Hı hı. Dünyada hangi petrol ihtiyacı, talebi bu fiyat ortaya çıkardı diye baktığınızda gerçekliği olmayan bir ihtiyaç. Bu tamamen finansal ürünlerle ortaya çıkmış. İşte Londra'nın, New York'un genius çocukları, zeki çocuklarının ortaya çıkarmış olduğu ürünlerle, finansal ürünlerle ortaya çıkmış ve herkese bedel ödeten bir şey haline geldi. Dolayısıyla o dönemde siz 30 dolara ya da 40 dolara ki bugünlerde 60-70 dolar bandında malumunuz petrol, 150 dolar almak zorunda kalıyorsunuz. Eğer siz Türkiye gibi enerji ithal eden, ağırlıklı olarak bu işi yurt dışından ithal eden bir ülkeyseniz durup dururken normalde 40-50 dolar alacağınız petrolü 150 dolar alarak ciddi bir bedel ödemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla masa başında birilerinin oluşturduğu bir finansal enstrüman sizin buğdayınızın fiyatını arttırıyor, petrolünüzün fiyatını arttırıyor, her şeyin fiyatını arttırarak sizin dengenizi bozuyor. Kim kazançlı çıkıyor? Kazançlı çıkanlar belli ama dünyanın önemli bir kısmı bedel ödüyor. Özellikle fakir olanlar.
Yani şöyle
olanlar.
Kaydi bir değer ya da ekonomik araç zaman içinde reel araç ve gereçlere bulaştırılıyor. Ve böylece de kriz dışsallaştırılıyor. Öyle anlaşılıyor. Bu aynı zamanda herhalde Amerika'nın ya da bu krizin yayıcısı olan ekonomilerin krizden etkilenen işte gelişmekte ya da geri kalmış ülkeler üzerindeki tahakkümün ya da hakimiyet gücünü de gösteriyor herhalde değil mi? Yani onların kapitalizme olan belki bağımlılıklarını onunla işçiliklerini gösteriyor herhalde.
Şimdi burada Amerika'nın durumu biraz farklı tabii. Yani dünya ticaretinin %70'i biliyorsunuz Amerikan doları üzerinden işlem görüyor. Dolayısıyla eğer dünya sizin paranızın üzerinden işlem yapıyorsa, yani sizin söyleyeceğiniz söz herkesi etkileyecektir haliyle. Onun sizdeki bir maliyeti var mı? Yani daha önceden bu sizin uzmanlık alanınıza giriyor. Yani paranın ne karşılığı çıkarılması konusunda. Şimdi yani herhangi bir şey yok karşılığında. Yani şu an dünyadaki ekonomistler bilmiyor Amerika'nın ne kadar emisyon yaptığını. Evet. Dolayısıyla yani karşılığında neyin olduğunu bilmediğimiz bir değerle dünyanın her türlü değerini satın alabiliyorsunuz. Bu Amerika için de Avrupa için de müthiş bir güç. Para arz edebilen, parayı dünyaya yayabilen bütün güçlerin elindeki inanılmaz bir güç bu. Evet. Yani
parasını aslında, gücünü kullanıyor o zaman Amerika.
Yani şöyle Amerika aslında şöyle diyelim, o Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında dünya siyasetine rol almaya başlamıştı malum. Evet. 29 krizi onda doğdu ama dünyaya ihraç ettiler. İkinci Dünya Savaşı'nda da dünyanın kurtarıcısı gibi devreye girdikten sonra adeta bütün dünya teslim haline geldi. Denilebilir ki 50 yıllık o zaman zarfında 1970'lerde o Bretton Woods altın ve para denge sistemi kaybolduktan sonra artık siyasal rejimin ne olduğunu çok önemi yok. Kültürel rejimin ne olduğunu çok önemi yok. Bütün dünya adeta Amerikan sistemine boyun eğmiş oldu. Şu an her şeyle Amerika ifade ettiniz. Bedel ödemeksizin, hesabını sorgulatmaksızın hatta parayı basıp değer üretebiliyor. Ayrıca reel bir şey üretmesi gerek de yok yani.
Şimdi orada rezerv para diye bir kavram var. Ondan bahsetmemiz lazım. Yani biz Türkiye olarak ihracat yapalım, üretim yapalım. Ama bunun karşılığında elde etmiş olduğumuz rakamları Türk lirası olarak dünyanın başka yerinde ticaretimize konu edemiyoruz. Bir para almak zorundayız. Bu para da şu an dünyada makbul olan, en makbul olan iki tane para cinsi var. Bir tanesi dolar, bir tanesi euro. Sadece bizim için geçerli değil, bütün dünya için geçerli. Dolayısıyla bütün dünya ticaretini bu paralar üzerinden yaptığı sürece bu kriz üretme ve krizi başkasına pas etme noktasında bu güçler devam edecek. Belki dünya bundan sonraki süreçte yeni bir rezerv parayla ya da yeni birkaç tane rezerv parayla en azından bu krizlerin bir müddet ötelenmesini ya da alternatif getirilmesini sağlayabilir.
Şimdi tabii ister istemez aslında çözümün ne olacağı noktasına bir bakma girmiş gibi de olduk. Yol bu mudur gerçekten? İdeal? Yani başka değer taşıyan alternatif para gücü üretmek midir? Yoksa daha kalıcı, çünkü o değer olarak kullanılacak olan para da o anlamda yine var olan sistemde sözü olan, yeri olan, etkinliği olan ekonomilerin aracılığıyla olabilir. Örneğin diyelim ki enerji sahibidir, örneğin teknolojinin sahibidir, örneğin tüketim gücüdür, örneğin üretim gücüdür. Ama var olan ekonomilerin herhangi birisine dayalı bir değer olacak o. Belki eurodur, belki yendir, bilmiyoruz artık ya da her neyse. Acaba diyorum bundan daha öte insanların doğrudan doğruya müdahil olamayacağı, olmaması beklenen, hiç kimsenin elinin değemeyeceği bir ölçüt, bir mikyas, bir kıyas mı keşfedilmeli? Mesela daha önceki o para ve altın eşitliği döneminde Amerikan doları ister istemez basmış olduğu, Amerika'nın basmış olduğu her kağıdın karşısında belli oranda bir altının karşılık olarak kasaya koymak zorundaydı. Altının da var olan tabii ortamda ancak elde edildiği, fabrikasyon üretimde çoğaltılamadığı dikkate alınırsa, insanların adeta sabitleyicisi, ona uydurucu bir rolü olan bir araç idi. Nasıl bir şey gelişebilir ki ya da gelişmeli ki, hiç kimsenin müdahil olmadığı daha dengeli, adil bir şey ortaya çıksın, bir değer ölçütü doğsun.
Hani yeni bir araç geliştirilebilir mi bu noktada?
Ya geliştirilmeli mi? Ben ya da geliştirilmeli mi olduğu kanaatindeyim. Fakat çözüm ne olabilir? Altının sınırlılığını biliyoruz.
Şimdi geliştirmesi gerektiği konusunda aslında insanların tamamı hemfikir. Yani bu şekilde gitmemesi gerektiği konusunda insanlar hemfikir. Fakat nasıl konusunda, tabii o biraz bizim gibi pratikten gelen insanlardan ziyade sizin gibi bu işin sistemini ve teorisini bilen ve tartışan insanların üretebileceği bir şey. Fakat benim pratikte gördüğüm bir şey var. Bu 2008 krizinden sonra, 2008-2009 krizinden sonra şöyle bir şey yaşandı. Özellikle az önce bahsetmiş olduğumuz o malların, yani petrolün, buğdayın, mısırın, İşte metalik maddenin, bakırın ve diğer şeylerin birer finansal enstrümana dönüştürülmüş olmasından kaynaklanan sıkıntı. Yani şöyle, öyle bir hale gelmiş ki dünyadaki işte buğday rekoltesi belli. yapılan sözleşmelere bakıyorsunuz, dünya rekoltesinin bir yılda üreteceğinin 10 katı kadar sözleşme yapılmış. Yani bu tamamen finansal uydurulmuş bir ürün. Fakat fiyatı noktasında çok talep olduğu için fiyatı almış götürmüş yukarılara. 300 dolarlardan 1000 dolarlara götürmüş. Dolayısıyla bu dönemde tartışılan bir şey oldu. Yani nedir o tartışılan, aslında bizim çok aşina olduğumuz, benim de 13 sene kadar yöneticilik yapmış olduğum şey, İslami finans sisteminin getireceği ürünlerin bundan sonraki süreçte değerlendirilmesi.
Dilerseniz burada kısa bir ara verelim. Programımızın ikinci bölümünde bunu değerlendirelim. Erkam Radyo dinleyicileri, evet Ünsal Bey, krizlere belki çözüm olarak İslami finansın yeni bir çözüm olarak düşünmesi gerektiğini söylüyordu. Biz buradan devam edelim isterseniz Ünsal Bey, sizin değerlendirmenizi alalım.
Şimdi o benim söylemimden ziyade krizle beraber aslında uluslararası bütün finans çevrelerinde bu tartışılır hale geldi. Yani neydi buradaki tartışılan mevzu? Bu bütün her şeyin finansal araç haline getirilmesini engelleyecek bir yapı. İslami finans sisteminde malumunuz, mal olmadan herhangi bir finansman yapma şansınız yok. Evet. Dolayısıyla bir üretim varsa karşısında bir finansman yapıyorsunuz. Bir üretim varsa karşısında finansal araç çıkarabiliyorsunuz. Bu bir çözüm olarak, yani sadece bizim camiada tartışılan bir mevzu değil. Yani Londra'dan hatta Vatikan'ına kadar tartışılan bir mevzu olarak gündeme geldi. Ve bu başta başına bir konu. Yani ilerleyen zamanda bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz ama bunun ayrıca değerlendirilmesi gereken bir mevzu. Tek başına bir konu zaten bu.
Evet. Ben de birkaç husus ilave edeyim. Reelde doğrudan doğru ekonominin fiili uygulayıcılarının yanında, yani iş sektörünün, iş piyasasının yanında, akademik camiada da bu konu son yıllarda gittikçe artan bir öneme sahip. Ben hatırlıyorum 1970'li yıllarda İslam ekonomisi dünyada bir gelişme trendi yakalamıştı. İşte Mısır, Pakistan, Türkiye, sonra işte Malezya, Endonezya falan da katılmıştı süreci. Sonra işte 2000'li yıllara doğru giderken bu azalan bir ivmeyle devam etmişti. Adeta kaybolmuştu bu, gündemden düşüvermişti. Ama 8 krizi konuyu tekrar gündeme aldı. Şu an nitekim Türkiye'de bakıyoruz akademik camiada birçok ortam, üniversitesinden tutun da vakıf ve derneklere kadar, düşünce kuruluşlarına kadar İslami finansı gündemlerine aldılar. Hatta ilaveten bu çerçevede bir sürü yüksek lisans, doktora programı ihtas edildi. Lisans düzeyinde bir takım ders adları ihtas edildi ve bunlar ders olarak okutuluyor. Mesela en basitinden kısaca söyleyecek olursak, Medeniyet Üniversitesi'nde ben 2 yıl aşkın bir zamandır İslam İktisat Düşüncesi'ne giriş ve İslam İktisat Düşüncesi diye bir ders veriyorum. Yine ilaveten örneğin karşılaştırma iktisadi sistemler, iktisat tarihi bağlamında hep bu konuyu merkeze alarak gündem oluşturmaya çalışıyorum. Çok sayıda yayın çıktı. İlgi hakikaten önemli ama bu ilgiyi iyi yönlendirmek de önemli. Zira altyapısı eksik diyelim, üretilecek cevaplar hem krizi derinleştirecektir hem de bizim ulaşmak istediğimiz, keşfetmek istediğimiz alana ait olan ilerleyişi durduracaktır. Bu nedenle bu konu çok daha ciddi, önemli bir konu. Bir başka programda detaylı olarak ele alınması herhalde anlamlı gözüküyor.
Yani. Evet, yani sadece belki bu konuya programımızı ayırabiliriz. Yoksa sizin de dediğinize katılıyorum hocam. Eğer derinlikli yapılmazsa bu çalışmalar ve bilinçli yapılmazsa belki bir yamanın ötesine, hatta sağlam olmayan bir yamanın ötesine.
Hatta tam tersine kapitalizmi güçlendiren reklama dönüşür.
Biz o zaman sonuç, yani dünya krizde nereye gidiyor konusunu tartışmaya başlayabiliriz isterseniz hocam. Buyurun. Buradan devam edelim. İslam finansı dilerseniz.
Evet, ben istersen yine genel olarak birkaç şey ifade edeyim. Sonra somutta Ünsal Bey katkıda bulunsun. Evet. Bence yine sistem düzeyine bakacak olursak Amerika ya da Batı dünyası kapitalizm olan hakimiyetinden ileri gelen bir nedenle yaşamış olduğu krizi, kendi üretmiş olduğu ve kendi içinde yaşamış olduğu krizi adım adım, kademe kademe dış dünyalara ihraç etti. Ve maliyeti onlara ödetir duruma geldi. Yani Amerika'da Fed bir şey açıklayacak ve tahvil adımı olacak mı olmayacak mı, küçük bir dalga öbür dünyada adeta tsunami'ye sebep oluyor. Neden? Çünkü hepsi tabi durumda. Bu nedenle dış dünyada bu konunun nereye gittiği daha büyük önem taşıyor aslında. Yani Amerika, Avrupa kendi yolunu bulur bir ölçüde. Ama dış dünya bu noktada bence krizi kontrol etme becerisini kaybetmek üzere gibi geliyor. Ne dersiniz Musa Bey?
Şimdi şu an gündemde olan en önemli mevzu, bu Amerika için de Avrupa için de bizler için de en önemli mevzu, büyüme mevzu. Yani şu an ekonomiler, özellikle Batı ekonomileri yaşanan sıkıntıdan dolayı, Avrupa'da bunu fazlasıyla görüyoruz, artık büyüyemiyor ekonomi. Nüfus yaşlanmış, yeni üretim kanalları yok, yeni çıkış noktası yakalayamıyor. Dolayısıyla bu yeni çıkış noktası anlamında yeni piyasalara ihtiyaç var. Onun içindir ki Avrupa ya da Amerika büyüme oranları %1'lerle sınırlıyken, işte uzak doğuda başta Çin olmak üzere 7 ile 10 arasında bir büyüme var. Hatta yani 7 bize çok büyük geliyor. Çin büyümesini 7.5'ten 7.7'ye çekeceğini söylediğinde herkesin eli ayağına dolaştı. Çünkü Çin dünyanın üretim üssü.
Evet,
yani
evet.
Onun büyümekten imtina etmesi ya da büyüyememesi dünyaya ağır faturalar olarak geliyor. Hı hı. Bizim açımızdan da benzer bir sıkıntı var. Biz de şu an büyüme noktasında büyüme zorunda olan bir ülkeyiz. İşte 2 ile 4 arasında bir büyüme şeyimiz var. Tahminler değişiyor sürekli gelişmelere göre. Ama bizim yaşadığımız başka bir hadise de şu. İşte geldik belli bir büyüklükten sonra artık hızlı büyüme, yani orta gelir tuzağına bir anlamda takıldık kaldık.
Düştük, evet.
Bunu aşacak çözümler üretmek zorundayız. Şimdi bizim kendi özelimizden baktığımızda biz kaynak ihtiyacı olan nüfusu çok şükür ve inşallah böyle devam eder genç olan bir ülkeyiz. Ama hızla yaşlanıyoruz çünkü yani nüfusla alakalı istatistikler yayınlandıkça açıkçası yani buradaki yöneticilerin, bazı yöneticilerin niye o kadar böyle panik vaziyette nüfusun artması noktasına dikkat çektiğini de çok net bir şekilde görüyoruz. Burada genç nüfusken sizin üretmeniz lazım ama üretmek için kaynağa ihtiyacınız var. Bizim en temel problemlerimizden bir tanesi de tasarruf edemiyoruz. Hı hı. Çünkü zaten dediğim gibi geçmişten gelen bir şey yok. Servet yok, kaynak yok. Genç nüfus üretiyor ama o genç nüfus ürettiğinden daha fazlasını belki tüketiyor. Dolayısıyla tasarruf eğilimleri dip seviyede. Tasarruf eğilimlerin dip seviyede olması demek sizin yatırım yapmak için bir yerlerden kaynak tedarik etmeniz lazım. O da genellikle gelişmiş finansal piyasalardan kaynak tedarik ediyorsunuz. O da sizi bir anlamda, sadece bizi değil, bizim gibi bütün ülkeleri gelişmiş finansal piyasalara endeksli ve entegre hale getiriyor.
Az önce sizin sokakta mıyız?
Değiliz. Çıkmaz bir sokakta değiliz. Yani çünkü çevresel faktörlerle baktığımızda Türkiye bunu fazlasıyla başarabilecek potansiyele sahip. Ama bunun için lazım gelen temel şartlar var. Onun için de işte iyi bir yönetime ihtiyaç var. Güvene ihtiyaç var. Düzene, istikrara ihtiyaç var. Bunlar ayrı bir mevzu olarak değerlendirilebilir ama Türkiye gibi ülkeler şu an batılı finansal yapılara, o büyük yapılara entegre bir vaziyette gidiyor.
Şimdi söylemiş olduğunuz tüketim eğilimleri, tasarruf oranları şu ana ilişkin, aslında büyümeye ilişkin, nüfusa ilişkin projeksiyonlar var. Bir takım planlamalar da var. Mesela ilk 10. kalkınma planında Türkiye'nin nereye gitmesi noktası açık. Evet. İşte örneğin tasarruf oranı %12'lerde olan %15'e çıkarılması hedefleniyor. Bunlar çok güzel şeyler ama bunların olabilmesi için öncelikle herhalde her şeyden önce Türkiye'nin bir istikrar adası ya da bölgesi olmaktan çıkmaması gerekiyor. Yani malum ekonomi sade ekonomi de değil. Sosyal istikrar, siyasal, idari istikrar gerekiyor. Yani bu herhalde göz ardı edilmemesi gereken bir boyut, değil mi? Öncelikle o gözüküyor.
Kesinlikle öyle. Şimdi ekonomi geliştikçe ve rakamlarla ifade edildikçe artık ölçülen birimleri de sayı fazlalaşıyor. Yani mesela piyasadaki siz tüketicinin eğilimini ölçmek için işte her ay yayınlanan tüketici güven endeksleri var. Oraya baktığınızda insanların ülkenin geleceğiyle alakalı, kendi genel gelecekleriyle alakalı, işleriyle alakalı ve tasarruf eğilimleriyle alakalı temel başlıklar var. Bunlarla alakalı sorulan sorularda yani öyle bir duygusal bir toplumuz ki bir aydan bir aya inanılmaz farklar oluşuyor. Yani bizim psikolojimiz iyi olduğunda
evet,
hava çok böyle hızlıca toparlıyor ama psikolojimizde bir kırılma olduğu zaman değil. Dolayısıyla bu duygusallık, yani biraz işletme tarafına gireceğim, yani yöneticilik yaptığım için uzun süre. Yani hep duygusallığı özellikle batılı kaynaklarda, batılı yönetim kitaplarında bir zaaf olarak algılar. Ama duygusallık iyi değerlendirildiğinde inanılmaz da bir güç. Yani başkasına yaptırtamayacağınız şeyi zor zamanında herkesin terk ettiği şeyi o duygusallıkla başarabilirsiniz. Dolayısıyla bizde bu anlamda yönetimin düzenli olması, istikrarlı olması asıl olan unsurlardan bir tanesi bu duygusallığımızdan dolayı. Duygusallıkla beraber yani eğer yöneticilere, yöneten lider kadroya bir de inanç varsa yani önde şu an görülen engellerin çok hızlı aşılması fevkalade.
Yani 6. vitese geçmek o kadar da zor değil diyorsunuz.
Değil.
Şimdi ilginç bir husus bu güven endeksi. İnanılmaz oynak durumda. Yani birden bir bakıyorsunuz bir an önceki şeyde 2 puan 3 puan değişebiliyor. Çok önemli bir nokta bu. Türkiye'nin bu duygusallık boyutu. Ama bir yönü de artımız hakikaten. Peki Türkiye kendisini bu noktada Türkiye merkezi konuşacak olursak yeniden kurgularken hep gündemde olan aslında hep yerel ekonomik yani milli ekonomi düzeyinde ya da ülke sınırları dahilindeki ekonomi düzeyinde problemlerdir. Ama şunu da biliyoruz ki Amerika'da doğan bir kriz ya da Amerika hapşırdığında dış dünya hasta oluyor. Bu çerçevede dış dünyayı kontrol etme, yönlendirme noktasında ya da belirleyici olma noktasında Türkiye'nin potansiyeli nedir? Var mıdır böyle bir imkan?
Şimdi kendi deneyimimle söyleyeyim. Yani Türkiye içine kapanmaması gereken bir ülke. Yani baktığımızda ne kadar dışarıya açık olursak o kadar yeteneklerimizi geliştirme şansımız var. Yani içeriye kapandığımız dönemlerde hak etmediğimiz kalitede hizmet ve malı tüketmek zorunda kalıyoruz. Hı hı. Dışa açıldığımızda da evet başlangıçta belki bir bocalamalar oluyor ama kısa sürede bizim insanımız adapte oluyor. Yani ben dünyanın birçok ülkesini gezdim. Özellikle Afrika'daki bizim insanımızın yapmış olduğu şeyleri görünce yani bir kere daha hayran oluyorsunuz. Burada temel problemlerden bir tanesi şu. Bizim belli konularda deneyim eksikliğimiz var. Yani aile şirketlerin ötesinde, küçük işletmelerin ötesinde daha yeni yeni dünyaya sesini duyuracak, kendini gösterebilecek yeni şirketlerimiz çıkıyor. Dolayısıyla bunların olabilmesi için sizin bir şekilde bir bilgi transferine ihtiyacınız var. Ya daha önceden buradan gitmiş o beyinlerin, o parlak beyinlerin geri dönmesini sağlayacaksınız ya da yurt dışındaki bilgi birikimi buraya transfer edecek uygulamalarınız olmak zorunda. Şimdi bu milli ekonomi tartışmasında bazen yani benim çok iştirak etmediğim bir şey çıkıyor ortaya. Eğer yabancılar gelip burada bir şirket satın alıyorlarsa, yabancılar gelip burada işte mülk alıyorlarsa bunun işte vatanın elden gittiği gibi garip bir noktaya geliyor. Yani bu artık yani modası geçmiş, devri kapanmış bir düşünce. Yani sıradan bir batılı şirket geldiğinde eğer bunun 150 yıllık bilgi birikimi varsa geldi buradan bir şirket satın aldıysa o sadece gelip satın almasını yapmıyor. Bilgi birikimini de getiriyor. Sizin ileride daha büyük işler yapmanız noktasında katkı sağlayacak şeyler olduğu için kökten reddetmek diye bir şey yok. Ama ölçülü bir şekilde gitmekte fayda var. Özellikle stratejik önemi olan sektörlerde tabii ki korumak, kullanmak
gerekiyor. Şimdi bu durumda ekonomiyi milli kılan ya da bizim milli ekonomi dediğimiz ya da kendimize ait parça dediğimiz hususu herhalde yeniden tanımlamak gerekiyor.
Kesinlikle.
Biz bir zamanlar işte dünyanın sınırlarının daha net olduğu, rejimlerin, siyasal rejimlerin daha net olduğu, savaşların doğrudan doğruya askeri alanla ilintili olduğu dönemlerde ekonomiyi ya da sistemi kollarken, milli tanımlarken çok geniş bir çerçevede tanımlamıştık. Her şey milli olan ya da olmayan bağlamındaydı. Ama artık bu biraz daha rahatlama döneminde daha özü kollayacak başka alanlarla sınırlamak anlamlı gibi gözüküyor. İfade ettiğiniz gibi bu çerçevede belki uluslararası işletmecilik ya da iş dünyasının milli olan ya da olmayan boyutu doğrudan doğruya kullanılan eleman, üretilen mal, nerede satıldığı, nerede kullanıldığından ziyade oradaki bir know-how belki, bunun ne kadarının ya da üretilen teknolojinin belki ne kadar iş sistemi besleyen ya da iş sistemden beslenen boyutta olduğu belki çerçevesinde tartışılması gerekiyor. Peki dünya diyelim ki Türkiye olarak bir takım tedbirler alıyoruz ama Türkiye'nin dış dünyadan olan etkilenmişlik oranı da çok yüksek olduğundan bizim tek başımıza kendi kendimize bir çözüm üretmemiz ya da üretme kapasitemizin olması da yetmiyor. Amerika, Avrupa bu krizden çıkabilir mi? Hangi yolda çıkacak?
Ya şu an Amerika bence büyük ölçüde krizini çözdü. Yani orada hedeflenen en temel unsur istihdamla alakalı bir hedef koymuşlardı. Yani işsizliğin 5.5'e gelmesi halinde.
Ama büyüme rakamları hala çok düşük.
Verilerin bazıları olumsuz gelmekle beraber yani o eski problemleri çözmüş olmaktan kaynaklanan bir rahatlık var. Evet bazı veriler kötü geliyor. İşte tarım dışı istihdam verileri, işte yeni ruhsat alınmaları gibi yani. Amerikan ekonomisi çok fazla rakamlar endeksli olduğu için sürekli data yayınlanıyor. Biz de yavaş yavaş o tarafa doğru gidiyoruz. Şimdi onlar krizini bir şekilde çözdüler. Avrupa şu an ciddi bir krizle boğuşuyor. Özellikle işte Yunanistan gibi, işte nispeten daha zayıf olmakla ve Portekiz gibi, İspanya gibi ülkelerin getirmiş olduğu bir yük var. Fakat bize baktığımızda onların kriz yaşaması bizim açımızdan belki bir avantaj. Yani Amerika'nın kriz yaşayıp likiditeye boğmuş olması dünyayı bizde milli yatırımların, ötelenmiş yatırımların yapılması açısından kaynak sağlayan bir unsur. Yani şu an değişik bölgelerde yaşanan krizler, hı-hı, Türkiye açısından fırsat olabilir bunlar. Yani hiç kimse istemez çevresinde ateş kan olsun. Ama şu an çevremizdeki sıkıntılı ülkelerden Türkiye'ye çok ciddi kaynak girişleri var. Geçenlerde bir hadiseye şahit oldum. Yani Yemen'den birileri gelmiş Türkiye'de gayrimenkul satın alıyor ve ciddi çaplı gayrimenkul satın alıyor. Afganistan'dan Türkiye'de insanlar gelip gayrimenkul satın alıyorlar. Gayrimenkul tek başına bir ölçü müdür? O bir başlangıçtır. Yani insanların kendilerini burada sabitleyebilecekleri. Dolayısıyla İstanbul'un finans merkezi olma noktasındaki bir proje var ya. Bu proje aslında tam İstanbul'a da yakışacak bir projedir. Çünkü İstanbul ne yaparsanız yapın kültürel anlamda da jeolojik anlamda da bir payitaht, merkez olmayı hak ediyor ve bunu her geçen gün biraz daha artırıyor. Dolayısıyla oralarda kriz yaşanıyor olması ya da onların krizlerini çözüyor ya da çözmüyor olması, biz kendi açımızdan baktığımızda her biri bizim için bir fırsat olabilir. Çinlilerin meşhur atasözü, kriz aynı zamanda fırsattır. Biz de bunu değişen şartlarda, yani ülkelerin yaşamış olduğu ekonomik politik krizleri kendi lehimize bir anlamda çevirebilecek. O oportunist bir yaklaşımla değil. Yani kendi açımızdan eğer biz sağlam olursak oraya da sağlam şeyler transfer edebiliriz gibi geliyor.
Şimdi şöyle bir husus, aslında ekonominin malum temel ihtiyacı olan faktörler belliydi. İşte emek gücü dedik değil mi? Sermaye, doğal kaynak vardı ve teşebbüs bu noktada. Bütün bunların hani un, yağ, şekerin bir araya getirilip de bir hamurun yapılması herhalde çok zor olmasa gerek. Hele Türkiye'nin bu noktada bunlara sahip olan ekonomilerle olan kültürel bağları, coğrafi yakınlıkları, bir bakıma aynı beklentiler içinde olmak bile o anlamda bir artı. Bu hususlardaki avantajı Türkiye çok doğal olarak bir yönelmeyi ortaya çıkartıyor. Bu bir ümit elbette. Fakat dış dünya bu kaynakların bu şekilde kendi kontrolünün dışında doğal olarak belli mecralara akmasına izin verir mi? Biliyoruz, hepimizin malumu. Hala şu an diyelim ki Londra, New York değil mi? Dünya finans sisteminin merkezi noktasındalar ve çok ağırlıklı olarak oralar belirliyor. Yine biliyoruz, uluslararası şirketlerin, üst yöneticilerin çok büyük bir kısmı yine bu dünyaların insanları. Yani kalıcı olarak, kalıcı şekilde ve önemli miktarda finans kapitalin bu şekilde yeryüzünde yer değiştirmesi ne kadar mümkün?
Geçmişte bununla alakalı birkaç tane deneme oldu. Yani özellikle bu petrol zengin ülkelerden işte bir Dubai bunu bir denedi. Hı hı. Kazakistan işte yeni bir başkentle bunu bir denedi. İşte Rusya zaman zaman işte Moskova'nın bir finans üssü olabilir. Çünkü şöyle baktığınızda, hı hı, finansal başkentler var. Yani güneş sabahleyin Tokyo'dan doğar. Hı. Sonra Singapur'la devam eder. Arada bir boşluk vardır ta Frankfurt'a kadar. Ondan sonra Londra'ya uğrar. Londra Paris hattını geçtikten sonra New York'a gider. Sonra ertesi gün tekrar Tokyo'dan başlar. Dolayısıyla bu aralarda finansal merkez olma anlamında boşluk var. Ama finansal merkez olmanın kendine has şartları var. Yani fizik olarak baktığınızda, yani az önce söylemiş olduğum bu güneşin akışıyla beraber ve o yolun üzerinde olmanız lazım.
Güneş batmayan imparatorluk hala devam ediyor.
Yolun üzerinde olmanız lazım. Türkiye yolun üzerinde mi? Evet, Türkiye yolun üzerinde. Potansiyel anlamında gelecek vaat etmesi lazım. Evet, gelecek vaat ediyor. Bizim bence yani şahsi kanaatimdir bu. Bizim finansal merkez olmamızın önündeki en büyük engel çok çetrefilli olan mevzuatımız. O mevzuatımızın biraz daha basit, anlaşılabilir ve uygulanabilir. Yani kişisel yorumlardan uzak, somut, objektif kriterlerle uygulanabilir olması lazım. O sağlandığında biz İstanbul'u finansal merkezi olarak görmekte. O söylenen komplo teorilerine ben çok fazla itibar etmiyorum. Yani kapitalist sistemin temel özelliği şudur. Kendini iyi hissedeceği bir yer varsa gider oraya, orasının parasını yatırır oraya. Herhangi bir problem de yaşamaz.
Ya da kendisine alternatif olabilecek olan bir takım ortamlar da varsa, onların sisteme yapacağı katkıyı küçümsemek,
entegre ediyor.
Başkalarının nezdinde onu zorda bırakmak, ki Türkiye'nin son yıllarda yaşamış olduğu bazı dış kaynaklı gelişmelerde malumunuz. Türkiye'de iyi bir dönem olsa ya da azıcık riskli bir takım gelişmeler olsa hemen dış dünyada bir takım devlet ileri gelenleri, onların ulul emirleri diyelim ya da finans ortamları hemen açıklamalarda bulunup gidişatı etkilemeye çalışıyorlar. Evet. Şimdi biz aslında bugün bir bakıma krizi genel hatlarıyla ele aldık ama bunun tabii detayda Türkiye'de finansal sektörün nasıl işlediğini, nasıl döndüğüne dair, nasıl yürüdüğüne dair bizi ittiği bir alan da var.
Evet.
Bunu anlamak, okumak lazım ki Türkiye'de reel sektörün içinde olanlar ya da teorik alanda var olan insanlar neyi nasıl anlamalılar, nasıl anlatmalılar ya da gündemin ne kadar peşinde gitmeliyiz noktasında bir açıklık elde etsinler. Bu da Türkiye finansal piyasasını herhalde ele almamızı gerektiriyor.
Evet,
bir dahaki hafta sayın dinleyicilerimizle uygun olacaksa eğer bu piyasayı ele alalım derim. Ne dersiniz?
Evet, bence de uygun olur. Diyorum ve burada programımızı noktalayalım. Ben bütün dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum ve Ünsal Bey'e de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Teşekkür
ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere efendim.
Tekrardan görüşmek üzere.